SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 15 Ağustos 2022 Pazartesi. SBS Türkçe'de haftanın ilk yayınına hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da Lübnan'da yaşanan siyasi ve ekonomik krizin sonuçlarına bakacağız. Programın ikinci yarısında ise dünyanın en alerjik ülkelerinden biri olan Avustralya'da alerjik çocuğunuzu okula nasıl göndereceğinize bakacağız. Programın sonuna doğru da kısa bir spor bölümü olacak. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Negin Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Canberra Havaalanı'nda ateş açtı iddiasıyla suçlanan bir kişi bugün mahkemeye çıkarıldı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevşehir'de düzenlenen Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde katılımcılara hitap etti. Canberra Havalimanı'ndaki kontrol alanında 5 el ateş eden bir kişi bugün video bağlantısı aracılığıyla mahkemeye çıkarıldı. 63 yaşındaki Ali Richard Ammon'un kefalet için başvurmadığı bildirildi ve davası 5 Eylül'de yeniden başlayana kadar Ammon gözaltında kalacak. Kanuna aykırı olarak ateşi silah bulundurmak, insanları korkutacak şekilde silah kullanmak ve bina içinde ateş etmekle suçlanıyor. Polis, New South Wales'ta olan failin federal polis tarafından yakalanmadan önce pazar öğlen havaalanındaki pencereye de birkaç el ateş ettiğini iddia ediyor. Victoria'daki Monash Üniversitesi'nde her yıl 100 milyon kadar mRNA aşısı üretmek için bir aşı üretim tesisi geliştiriliyor. Eyalet ve federal hükümetin ortak anlaşmasıyla geliştirilen söz konusu tesis, Avustralya'yı gelecekteki herhangi bir halk sağlığı krizinde desteklemek için aşı hazırlığının bir parçası olacak. Başbakan Anthony Albanese, pandeminin Avustralya'nın esnekliğini, kendine güvenini koruması ve yerel üretimi arttırması gerektiğini kanıtladığını söyledi.
Australia has become, I think, particularly vulnerable. We've become complacent.
Avustralya'nın özellikle savunmasız hale geldiğini düşünüyorum diyen Başbakan Albanese, uzun bir süre boyunca sadece dolambaçlı bir yol izlemenin bizim için sorun olmadığı konusunda kayıtsız hale geldik ki bu doğru değildi diye konuştu. Başbakan Anthony Albanese, eski Başbakan Scott Morrison'ın görevi döneminde resmi yemin töreni süresini es geçerek gizlice diğer bakanlık rollerini üstlenmesi yönündeki suçlamalar hakkında yasal tavsiye istiyor. Gazetelerin yeni yayınlanacak bir kitaptan yaptığı alıntılar, Morrison'ın koronavirüs pandemisinin başlangıcında Maliye ve Sağlık Bakanı olarak gizlice kendisini atadığını iddia ediyor. Albanese, kendisine bu konuda briefing verildiğini ve bakanların yemin etmesinin şeffaflığı işaret ettiğini söylerken, Matthias Cormann'ın durumun farkında olmayabileceğini de sözlerine ekledi. Federal hükümet hizmet içindeki dolandırıcılık riskini ortadan kaldırmak için kısa adı NDIS olan Ulusal Engellilik Sigortası Planı için daha fazla kaynak sağlamayı düşünecek. Bu düşünce Avustralya Suç İstihbarat Komisyonu'nun planın %15'i ile 20'sinin potansiyel olarak kötüye kullanıldığına dair endişelerini dile getirmesinin ardından geldi. Melbourne'daki bir ulusal engellilik zirvesine katılan NDIS Bakanı Bill Shorten, planın iyileştirilmesi gerektiğini kabul etti.
Whilst I think it should be the best scheme in the world, it is not at the moment. And for too many people it's become a bureaucratic nightmare.
Bunun dünyadaki en iyi plan olması gerektiğini düşünüyorum ama şu anda çok fazla kişi için öyle değil diyen Shorten, pek çok kişi için bürokratik bir kabus haline geldi. Vaadi yerine getirmiyor. Stres ve kaygı kaynağı haline geldi. NDIS'in bilançosuna bakıyorum ve artıda eksiden çok daha fazlası var. Hesaptaki para miktarında borçtan daha fazlası var diye konuştu. Federal hükümet Taliban'ın kontrolünde geçen Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'in düşmesinden bir yıl sonra Afganistan'dan Avustralya'ya gelmek için yüksek bir talep olduğunu bildirdi. İnsani yardım için alım sınırı 31.500. Ancak yaklaşık 200.000 kişi Afganistan'da Taliban'ın kontrolünden kaçtıktan sonra Avustralya'da hayatlarını yeniden inşa etmeye çalışıyor. Göçmen Andrew Goles, SBS Haber'e federal hükümetin çok sayıda başvuru üzerinde çalıştığını söyleyerek bunun gerçek bir öncelik olduğunu söyledi. Geçen yıl bu zamanlar yaklaşık 60 bin kişiyi tahliye ettik ve birkaç aşaması olan bu süreçte yolumuza devam ediyoruz diyen Gals, üzgünüm ama sanırım bu yıl 1100 civarında vize verildi diye konuştu. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Surmalo alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Ermenistan Acil Servis Bakanlığı patlama nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti. Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alan Simonyan, enkaz altında mahsur kalan kişiler için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
There is no information at the moment. We know that at the moment there are several victims. In all likelihood,
şu anda bir bilgi yok. Şu anda birkaç kurban olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimalle hala enkaz altında insanlar var diyen Simonyan, şimdi polis ve ambulanslar insanları oradan çıkarmaya çalışıyor. Patlamaya neyin neden olduğuna dair henüz bir sonuç yok. Ancak büyük olasılıkla yangın kuralı ihlali veya buna benzer bir şey diye konuştu. New York valisi ünlü yazar Salman Rushdie'ye yönelik bıçaklı saldırının ardından şiddete son verilmesi çağrısında bulundu. Konuşmacı olduğu konferansta geçen cuma günü bıçaklı saldırıya uğrayan 75 yaşındaki İngiliz yazar Salman Rushdie'nin solunum cihazından çıkarıldığı ve konuşmaya başladığı açıklandı. Vali Kathy Hochul, bıçaklı bir kişinin yaşamının son 10 yılı aşkın bir süresini saklanarak geçiren bu yazarı susturamayacağını söyledi. Yeni Zelanda lideri Jacinda Ardern, üst düzey isimlerle ilgili yeni iddiaların ortaya çıkmasının ardından İşçi Partisi içinde bir zorbalık kültürü olduğuna dair haberleri reddetti. İşçi Partisi Hamilton West milletvekili Gaurav Sharma personeli suistimalle suçladı ve vergi mükelleflerinin fonlarının yanlış harcanmasıyla ilgili iddialarda bulundu. Ancak Dr. Sharma'nın kendi ofisindeki bazı eski personel yönetim tarzı ile ilgili olası sorunları öne sürerek aylar içinde istifa etti. Rus işgali altındaki Zaporizhya nükleer santralinin yakınındaki bir Ukrayna şehri topçu bombardımanıyla bir kez daha vuruldu. Çatışmanın karşıt tarafları pazar günü meydana gelen ve bir cana mal olan bombardımandan dolayı birbirini suçladı. Rus birlikleri Mart ayından bu yana Avrupa'nın en büyük nükleer santraline konuşlanmış durumda. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus vatandaşlarını seslerini yükseltmeye ve Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için destek vermeye çağırdı. Ukrayna ne kadar güçlü olursa Rusya o kadar zayıf olur ve bu nedenle bu savaş o kadar az sürer diyen Zelenski, Ukrayna'daki ve özgür dünyadaki herkesin, Rusya'nın ve savaşı destekleyenlerin Rus devlet terörü açısından her zamankinden daha büyük bir bedel ödemesi için elinden gelen her şeyi ve mümkün olan her şeyi yapmalıdır diye konuştu. Yaşlı bakımı çalışanlarına yönelik bir anket sektördeki personelin hükümetin sektör için reformları gerçekleştirebileceğinden emin olmadığını gösteriyor. Pazartesi günü yayınlanan bir rapor 1100 işçinin yarısından fazlasının yeni asgari bakım zorunluluklarına ulaşmanın zor olacağını düşündüğüne işaret ediyor. Sonuçları yayınlayan Yaşlı Bakım Hizmeti Danışman Kuruluşu CompliSpace'in başkanı David Griffiths daha fazla bakıma ihtiyaç olduğunu ancak mevcut personel seviyeleriyle bunun elde edilemeyeceğini söyledi. ABC'ye reformları uygulamak için istikrarlı ve büyüyen bir iş gücüne ihtiyaç olduğunu da söyleyen Griffiths, ancak birçok personelin sektörden ayrılmayı planladığını söyledi.
What we need to do as a nation is to stem the exodus of workers leaving the workforce.
Ulusal olarak yapmamız gereken iş gücünden ayrılan çalışanların göçünü durdurmaktır diyen Griffiths, işçilerin iş gücünü bırakmasının iki temel nedeni var. Biri aşırı stres, diğeri düşük ücret diye konuştu. Yeni araştırmalar Avustralyalıların büyük çoğunluğunun elektronik sigara kullanımını düzenlemeye yönelik eylemleri desteklediğini gösteriyor. Cancer Council Australia ve Quit'ten yayınlanan ortak bir rapor, Avustralyalıların %83'ünün federal ve eyalet hükümetlerinin geçerli bir reçete olmadan yasa dışı olarak elektronik sigara satanları çökertmek istediğini ortaya koyuyor. Quit Başkanı Dr. Sarah White, SBS Haber'e çoğu elektronik sigara kullanıcısının 18 ile 24 yaşları arasında olduğunu söyledi.
That worries us greatly because that 18 to 24 year old age group.
Bu bizi çok endişelendiriyor. Çünkü 18-24 yaş grubu aslında çok düşük sigara içme oranlarına sahip. Yani bu kültüre cevap veren bir grup, sigarayı bırakmak için elektronik sigara kullanan bir grup değil. Bu grubun 4'te 3'ünün elektronik sigaraların son derece bağımlılık yaptığını söylediğini görüyoruz diye konuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Belediye Meydanı'nda Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yıl dönümü anma programına katılarak vatandaşlara hitap etti.
Hazreti Hünkar'ın kaynağını Kur'an-ı Kerim'den alan 4 kapı 40 makam esasıyla yaptığı hizmetler bugün bizim de hayatımıza yön veren, vermesi gereken ilkeleri ifade etmektedir. Milletimiz en sıkıntılı dönemlerinde dahi her bir kapının imanla, tövbeyle, tevazuyla, edeple başlayan makamlarını hayatlarında yaşatarak aşmayı başarmış, maddi ve manevi kurtuluşa ermiştir.
Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Erdoğan, Türkiye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız, nice yıllara diye yazdı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenlere yapılacak sınava ilişkin mülakat olmasın diye sınav yapalım dedim ifadesini değerlendirdi. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var diyen Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'e bir kez daha çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var. Böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini ifadelerini kullandı. PR araştırma tarafından 30 büyük şehir ve merkez ilçelerinde yapılan ankette katılımcılara Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanı kim sorusu yöneltildi. Listede ilk sırayı İzmit Belediyesi'nin CHP'li başkanı Fatma Kaplan Hürriyet alırken ikinci sırayı ise Keçiören Belediyesi'nin Adalet ve Kalkınma Partili başkanı Turgut Altınok aldı. Türkiye açısından çok önemli olarak değerlendirilen 2023 seçimlerine aylar kala hem iktidar hem de muhalefet partileri seçim çalışmalarını hızlandırdı. 2023 seçimleri için saha çalışmalarını başlatan Altılı Masa partilerinin seçim hesabı ile ilgili ortaya atılan iddiaya göre muhalefet partilerinin bir daha iktidara oy vermeyeceğini söyleyenlerin yarısı oy verirse biz bu seçimi alırız görüşünde birleştiği belirtildi. Deva Partisi lideri Ali Babacan, Yozgat mitingi sonrası yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı adayının söylemine katkı sunacak temel konularda tematik çalışmalar içeren bir protokol önerisinde bulundu. Ortak adaylık konusunu açmama kararı aldık diyen Babacan, Amerika'da bile başkan adayları seçime 3 ay kala belirleniyor ifadesini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'un Eminönü ilçesinde bir üniversite öğrencisiyle yaptığı sohbete ilişkin videoyu sosyal medya hesabından "Gençler korkularınızı atın, inanın bu karanlık günler geçecek, sizleri aydınlık bir gelecek bekliyor" mesajıyla paylaştı. Üniversite öğrencisi videoda "Ben gemi mühendisliği okuyorum. Gemiye çıktıktan sonra benim bu ülkeye dönme ihtimalim yok. Bütün ülkeler gemi mühendislerini kabul ediyor. Devletin yaptığı muameleye bak. Devletin değil, daha doğrusu hükümetin yaptığı muameleye bakın" diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6 Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın bir araya geldiği liderler buluşmasıyla bugüne kadar uyum içinde bir çalışmanın yapıldığını belirtti. Karamollaoğlu, "Seçimler uzak değil, 10 aydan daha az bir vakit kaldı. Şimdiki arkadaşlar artık sorunlara çözüm bulamıyor. Bunların metal yorgunluğu var. İnşallah bu seçim milat olacaktır ve ülkemiz yeniden ayağa kalkacaktır" diye konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın beyaz reform sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Tabipler Birliği, "Reform aldatmacısıyla iş güvencemizi iyice kadükleştirdiğiniz özlük haklarımızı, geleceğimizi elimizden alamazsınız. Güvenceli emekliliğimize yansıyan ücret istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Koca, performansa göre ek ödeme yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini söylemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Twitter hesabından tarım kredi kooperatiflerinde yarından itibaren başlayacak indirimin diğer zincir marketleri de etkilemesini beklediğini dile getiren bir paylaşım yaptı. Nebati paylaşımında küresel gıda fiyatlarına değinerek Türkiye'de yaşanan fiyat artışını küresel sebeplerle ilişkilendirdi. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, Deli Çavuş hesabından 75 tweet paylaştı. Peker, geçtiğimiz ay "Ben size Hasan Yeşildağ yazdığımda hepiniz kafalarınızın üstüne dikileceksiniz" diye tweet atmıştı. Sedat Peker, Türk Medya Grubu bu patronu Hasan Yeşildağ ve kardeşi Zeki Yeşildağ'ın 25 milyarlık devlet ihalesi alan yapı firmasının %25'lik gizli ortakları olduğunu açıkladı. Hasan Yeşildağ'ın Çamlık Kulesi'nde bulunan kafenin işletmecisi olduğunu da kaydeden Peker, Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ'ın tüm kirli işlerin mimarları olduğunu iddia etti. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun hazırladığı Temmuz ayı Türkiye'de insan hakları ihlalleri raporuna göre geçen ay 399 işkence olayı yaşanırken 11 eylem ve etkinlik yasaklandı. Eylem ve etkinliklerde biri çocuk 359 kişi gözaltına alındı. Tanrıkulu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yılda Türkiye'ye getirdiği yer zalimlik ve zulümde eşitliktir dedi. Gümüşhane'de yeniden Refah Partisi Gümüşhane İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katılan Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, "LGBT'lilere özgürlük verildi bu ülkede. Allah Lut kavmini yerle bir etti. Sen diyorsun ki ben serbest bırakıyorum. Bu düpedüz Allah'a savaş açmaktır" ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sokak röportajı yayınladığı için MHP'liler tarafından tehdit edilen sokak kedisi ekibi silahlı saldırıya uğradı. Ekibin sunucusu Ebru Uzun Oruç, yaşadıkları saldırıyı sosyal medya hesabından "Bağdat Caddesi'nde eşim Barış Oruç ve ben iki silahlı kişinin saldırısına uğradık. Durumumuz iyi, merak etmeyin, şu anda emniyetteyiz" ifadeleriyle duyurdu. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 12 Türk lirası 77 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 69 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da yer yer yağışlı 11 derece, Sydney'de genelde açık 19, Melbourne'da zaman zaman yağışlı 14, Adelaide'da sağanak yağışlı 14, Perth'te akşam saatlerinde yağışlı 23, Hobart'ta yağışlı 14 ve Brisbane'de açık 22, Darwin'de de açık 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için arkadaşımız Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Lübnan'daki krizin Avustralya'ya yansımalarını ve Avustralya'da okullarda alerjisi olan çocuklara nasıl bakıldığını inceleyeceğiz. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğin zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. sbs.com.au/turkish web sitemizin yenilendiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi en son COVID-19 güncellemesini sizle paylaşmak istiyorum. Son 24 saatte Avustralya'da en az 28 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bunlardan 15'i Victoria'da, 6 tanesi New South Wales'da ve 4 tanesi de Güney Avustralya'da. Vaka sayısı 10 bin civarında ve hastanelik olanların sayısı da yaklaşık 4 bin. Bunu da belirtelim. Son dakika gelişmelerinden birini arkadaşımız Nigun Kılıç haber bülteninde sizle paylaşmıştı. Morrison'ın, eski başbakan Scott Morrison'ın pandeminin ilk döneminde üzerine bazı bakanlık görevlerini aldığı belirtiliyor. Resmi süreçlerden geçmeden genel vali bunu doğruladı, ancak süreç içinde bunun yasal olduğunu söyledi. Yine tepkiler devam ediyor. Başbakan Scott Morrison'ın pandeminin başında sağlık, finans ve kamu kaynakları bakanlığını üzerine aldığı ve üzerine aldığı derken şöyle diyelim, eş bakanlık yaptığı. Sağlık Bakanı yine görevinde kaldı ama Sağlık Bakanlığı bakanı görevini ortaklaşa yürüttüler Scott Morrison'la. Bu arada Matthias Cormann'ın bu süreçte haberi olmadığından bahsediliyor. Bakanlığa ortak olduğuna yönelik haberin olmadığı, Sağlık Bakanı'nın haberinin olduğu, Kamu Kaynakları Bakanı'nın da haberi olduğu söyleniyor. Ama tabii bunu halkla paylaşılmayan bir gelişmeydi. Bunu da belirtelim. Şimdi sizden gelen bazı mesajlara geçmek istiyorum. İsmail Bey, Nejat Bey, sizlerin iyi sıhhatli olmasını diliyorum. Çünkü toplumun sizlere ihtiyacı var, demiş Necdet Çimenli Bey. Evet, son günlerde, son haftalarda SBS Türkçe'de çalışan ben, Nejat, İsmail Bey ve Nilgün hastalandık. Biraz zaman almak zorunda kaldık. Sağlık izni almak zorunda kaldık. Benim kızım, 5 yaşındaki kızım bir gün eve nezle geldi ve o gün bugündür bütün aile olarak hastayız. En azından iyileşmeye çalışıyoruz. Bunu da belirtelim ama merak etmeyin, SBS Türkçe görevinin başında her zaman. Ne günlere kaldık, demiş Mahmut Bey. Geçenlerde bir imam kadınları kasaptaki ete et benzetmesi yaptı. Şimdi de bir hoca yoksulluğun sebebi günahlarımızdır, demiş. Demek ki Türkiye'de insanların çoğu günahkar, diyor bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım'ın mesajıyla devam etmek istiyorum. Erdoğan Müslüman kardeşlerine ihanet ediyor. IŞİD, El-Kaide ve diğer cihatçı örgütlerin birleşimi olan Özgür Suriye Ordusu, terör örgütleri sırf kendi mezhebi olmadığı için kadınları kaçırıp pazarta satan bu cihatçılar ülkeye Suriyeli göçmen adı altında dolduruluyor iddiasında bulunmuş bu dinleyicimiz. Varcan Saat Bey, Alevi Federasyonu Başkanlığı Birlik ve Beraberlik sembolü Erdoğan'ı ziyaret ettiği Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Merkezi'nin yöneticilerini görevden ihraç kararı işlemleri başlatmış. Ne oldu? Hani cemevleri, kim olursan ol, ne düşüncede olursan gel katıl bize, hoşgörü merkeziydi diye sormuş bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzu dinleyicimizde, Başkomutan Mali Uzman Erdoğan Türkiye'sinde Lozan'ın 100. yılı dolmadan sınırlar genişliyor. Bayram ikramiyeleri, çalışan emeklilere olağanüstü zamlar, sağlık çalışanlarına ek ödemeler, gıda maddelerinde %40 oranında fiyat indirimi, hayranlık ve kıskanarak izlediğimiz mütevazi Başkan Erdoğan acaba büyük petrol ve maden rezervleri bulundu da açıklamıyor mu diye sormuş bu dinleyicimiz. Bu arada bu mesaj bana başka bir şey hatırlattı. Victoria'da çalışanlar, sağlık çalışanlarına bugün itibaren $1,500'lık ödeme yapılıyor. Bunu da haber verelim. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da Lübnan toplumu Lübnan'daki ekonomik krize etkilenen yakınlarına yardım ediyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız İsmail Kayhan hazırladı.
Lübnan büyük bir ekonomik çöküntü içinde. Enflasyon hızla yükseliyor. Paranın değeri aynı hızla düşüyor. Ve Lübnanlıların bankalardaki paralarını çekmelerine sınırlama getirildi. Durum öyle vahim hale geldi ki, kendi parasını bankadan çekemeyen Lübnanlı, geçtiğimiz günlerde silah ve bir bidon benzinle bankaya girip, insanları rehin alarak parasını istemesi dünya basınında yer aldı. Avustralya Lübnan toplumu, ana vatanlarındaki yakınlarına buradan yardımcı olmaya çalışıyor, ekonomik destek sağlıyor. Lübnan bankaları, banka müşterilerine para çekme sınırı getirince, bir Lübnanlı'nın hasta babasının tedavisine gereken para için silahla banka şubesini basıp insanları rehin alması ve parasını zorla çekmeye çalışması dünya medyasında yer aldı. Basam El-Şeyh Hüseyin'in bir elinde tüfek, diğer elinde bir bidon benzin vardı. Hüseyin bir süre sonra kimseye zarar vermeden teslim oldu. Bu olay Lübnan'ın uzun süredir yaşadığı ekonomik krizi gösteren yeni bir olaydı. Lübnanlıların çoğunluğuna göre ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin nedeni yanlış ekonomik uygulamalar ve yolsuzluk. SBS News'e konuşan Lübnan kökenli Avustralyalı Ali Hamud, Lübnan'da insanların geçimini sağlamasında yakınlarına para gönderen diasporanın kritik bir rol oynadığını söylüyor.
From my connection with the community, I know they're giving great help, great support, just to keep their families and friends surviving. We not give them money just to for luxury, to keep them alive.
Hamud, Lübnan'daki bir aileye ayda $200 göndermenin 5 kişilik bir ailenin bir ay süreyle durumlarını idare etmesini sağlayacağını kaydediyor. Dünya Bankası verilerine göre Lübnan'da enflasyon geçen yıl %154.8 oldu. Yani Avustralya'daki enflasyonun 25 katı. Lübnan parasının değeri de 2019'dan bu yana Amerikan doları karşısında %90 değer kaybetti. Hamud, diasporanın Lübnan'daki yakınlarına gönderdiği parayla oradaki insanların ilaç, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığını söylüyor.
We have a problem with the electricity as well. If the government couldn't buy any more fuel to have the major power station, we faced a problem now. You could have electricity one or two hours per day.
Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre 2016 itibarıyla Avustralya'da 78 bin Lübnan doğumlu yaşıyordu. Bunların %87'sinden fazlası Avustralya vatandaşı. Batı Sydney Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulunan Profesör Paul Tabar, Lübnanlıları ayakta tutanın aile, köy ve bölge dayanışması olduğuna işaret ediyor.
The crisis is so deep to an extent that it had affected the livelihood or rather the lifestyle, everyday living of people in Lebanon.
Profesör Tabar, Lübnanlı göçmenlerin de aşina olduğumuz bir yöntem izlediğini söylüyor. Aynı köyden, kentten veya bölgeden göçenler, bizde olduğu gibi Çorumlular Derneği, Samsunlular Derneği gibi kuruluşlar altında örgütleniyor. Bu hemşeri dernekleri bu dönemde Lübnan'daki yakınları için para ve ilaç topluyor ve Lübnan'a gönderiyor.
You have first family, most importantly, being helped from here by family members. Village association helping villages. They belong to the same village.
Lübnan'da nüfus eşit olarak üçe bölünmüş durumda. Ortodoks Hristiyanlar, Şii ve Sünni Müslümanlar. Avustralya'daki Lübnan doğumluların çoğunluğunu 1970 ile 2000 yılları arasında Lübnan İç Savaşı sırasında gelenler oluşturuyor. Lübnanlı toplumun çoğunluğu Lübnan doğumlu 57 bin kişiyle New South Wales'te bulunuyor. Tabar, Lübnan'da yaşayanlara destek olmak konusunda dini kuruluşların önemli rol oynadığına işaret ediyor.
Every village has a particular parish and so they would send to the parish or they would send to the central office of the Maronite church or the Sunni mufti, the highest Sunni office in Lebanon.
Tabar, toplanan paraların kiliselere veya müftülüklere gönderildiğini kaydediyor. New South Wales'te yaşayan Lübnan kökenli toplumun çoğunluğu da ülkenin içinde bulunduğu zorlukların sorumlusu olarak yolsuzluğa batmış siyasetçileri görüyor. 2 yıl önce Beyrut limanında 218 kişinin ölümüne, 7000 kişinin yaralanmasına neden olan büyük patlamada da şehrin ortasında patlayıcı deposuna göz yuman politikacılar suçlanmıştı.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.35'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Bir dinleyicimiz mesaj atmış Yenişehir yorumumuzu. CHP lideri Kılıçdaroğlu demiş ki Yüksek Seçim Kurulu'nun elindeki seçmen bilgilerinin çok daha fazlası benim elimde mevcut. Merak konusu acaba Kılıçdaroğlu siyaseti bırakıp ajanlığa mı başladı diye sormuş. Bu artık sıradan bir şey oldu. Amerika seçimlerinde de hem demokratlar hem cumhuriyetçilerin elinde son derece son teknoloji veriler oluyor. Bu normal yetkililerin, devlet kurumlarının elinde olmayan analizler yapabiliyorlar. Trendlerin, eğilimlerin nereye doğru gittiğini ve seçmen kitlelerin ne yönde oy verdiğini belirten kapsamlı istatistik bilimine dayalı veriler. Bu konuda bazı yani bütün hemen hemen bütün büyük partiler kullanıyor bu programları. Mustafa Bey Sidney'den, Suriye'de muhalifler Türk bayrağı yaktılar. Tayyip Erdoğan Esad ile barışacağının sinyallerini veriyor. Bunların hepsi tehlikeli oyunlar. Türkiye'deki Suriyeliler üzerinden olay çıkarıp o hal ilan etmek isteyen bir hükümet var. Tabii ki seçime gitmemek için Tayyip Erdoğan'ın Alevi cemevlerini ziyaret etmesi devam edecek gibi ben Türkiye'de seçimlerin olacağına inanmıyorum demiş bu dinleyicimiz. Geçen birkaç hafta önce Yavuz Oğan'a sormuştuk olağanüstü hal konusunu. Olağanüstü halin seçimlerin ertelenmesi için gerekli, yeterli neden olmadığından bahsetmişti. Olağanüstü hal koşullarında seçimler yapılabiliyor Türkiye'de. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Sayın dinleyiciler, Avustralya dünyada çocuklar arasında en yüksek alerji oranlarından birine sahip. Bu yüzden de ebeveynler çocuklarını okula gönderirken oldukça dikkatli olmak zorunda. Avustralya'da alerji veya anafilaksinin okullarda oluşturduğu riski asgariye indirmek için çeşitli stratejiler takip ediliyor. Eğer herhangi bir şekilde çocuk reaksiyon gösterirse durumu kısa sürede kontrol altına almak için de takip edebileceğiniz bir dizi kural mevcut. Avustralya dünyadaki en yüksek gıda alerjisi oranlarından birine sahip. New South Wales Gıda Kurumu verilerine göre gıda alerjisi ülke çapında her 10 çocuktan birini ve her 100 yetişkinden ikisini etkiliyor. Ebeveynler içinde alerjisi veya anafilaksisi olan çocukları okula göndermek de pek kolay değil. Özellikle de mevcut sistem ve kurallardan haberi olmayan yeni göçmenler için. Okula veya kreşe giden alerjisi olan çocuklar için ebeveynler, okul ve klinik görevlileri arasında iletişim kritik önemde. Avustralya Alerji veya Anafilaksi Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Maria Said, ülkenin okullarının genel olarak alerji yönetiminde son derece iyi olduğunu belirtiyor.
You're talking about allergic disease. You need to be under the care of a doctor with experience in allergy. It's critical that people.
Süreç güvenebileceğiniz ve konuya hakim bir sağlık uzmanıyla başlıyor. Alerjiyi kendiniz veya başkasından duyduklarınızla teşhis etmeye kesinlikle çalışmayın diye konuşuyor. Kişilerin güvendikleri bir doktoru bulmaları kritik önemde. Tavsiyemiz, güvendiğiniz birini bulun, tavsiyesini dinleyip süreci onun talimatları doğrultusunda yönetin, diyor. Avustralya'da alerjisi veya anafilaksisi olan bir çocuğu okula veya kreşe kaydetmeden önce kurumla en son tıbbi bilgiyi paylaşmak kesin bir kural. Ayrıca bir eylem planı dahil kişisel bir anafilaksi planı gerekiyor. Okyanusya Klinik İmmünoloji ve Alerji Kurumu'ndan eylem planı, alerjik reaksiyonu anlayıp yönetmek için gereken bilgiyi içeren tıbbi bir belge. Eylem planı çocuğun doktoru ve hemşiresi tarafından doldurulup imzalanmalı. Sydney Children's Hospital'dan pediatrik immünoloji uzmanı ve alerjist Dr. Katie Frith, planların renklerine göre kategorize edildiğini söylüyor.
Of different action plans, and they're all available free to download from the ASCIO website. The commonest action plan you'll probably hear about.
Kırmızı eylem planı, anafilaksi riskinin çok yüksek olduğu ve reçetesinde adrenalin enjektör olanlar için. Yeşil eylem planı, reçetesinde adrenalin enjektör olmayanlar ancak alerjik reaksiyon riski olanlar için. Okullar planın aslını veya renkli bir kopyasını istiyor. Çeşitli dillerde eylem planları mevcut. Dr. Frith, eylem planlarının gününün geçmediğini ancak belirli dönemlerde gözden geçirilmelerinin doğru olacağını söylüyor.
Sometimes some schools request that the action plan is updated every year, but this is not actually necessary because for some children.
Bazı okullar eylem planının her yıl güncellenmesini ister ancak bu aslında gerekli değil. Alerjisi olan çocukları her 18 ay veya 2 yılda bir yeniden değerlendiririz, diyor. 2021'de yayınlanan en iyi uygulama kuralları Best Practice Guidelines, geçmiş verilere dayalı ve okulda anafilaksi riskini asgariye indirmeyi hedefleyen ulusal çapta geçerli bir kılavuz. Kılavuzda paylaşılan en önemli mesajlardan biri, fındık veya yumurta gibi ürünleri yasaklayıp güvenli bir ortam yarattığını düşünmek yerine alerji konusunda bilinçli olmak.
Banning does not work. We've got to have systems in place to help reduce risk within the class environment.
Yasaklamak işe yaramıyor. Sınıf ortamında riski asgariye indirecek sistemler oluşturmamız lazım. Bu istediğinizi sınıfa getirin demek anlamına da gelmiyor, diyor. Oğlu Tristan'ın süt ürünlerine, yumurta, deniz ürünleri ve fındığa alerjisi var. Novia Chan, belirli bir ürüne veya ürünlere getirilen yasağın işe yaramadığını söylüyor. Oğlunu alerjileri hakkında eğitip kesin kurallar koymanın en iyi strateji olduğunu düşünüyor.
And I also tell Tristan to not eat anything given from the others.
Tristan'a başkasının verdiği hiçbir şey yeme, diyorum. Eğer daha önce yemediği bir şeyi denemek istiyorsa içeriğine bakıp içinde fındık, süt veya yumurta olmadığını emin olmak için bana getirmesini istiyorum, diyor. Süpermarkette ürünlerin içerikleri düzgün kontrol edilmeli. Tristan'ın okulunda alerjisi olan çocukların eylem planları hem öğretmenlerin hem de sınıf arkadaşlarının sürekli hatırlaması için sınıfta asılıyor. Aynı zamanda öğrencilerin alerjiler ve beslenme çantalarına koydukları gıda ürünlerin içerikleri konusunda bilinçlenmeleri sağlanıyor.
Luckily, food sharing is prohibited at school and all students are told not.
Chen, okulda çocukların yemeklerini paylaşması yasak. Tüm öğrencilere yanlarında getirdiklerini sınıf arkadaşlarıyla paylaşmamaları öğütleniyor, diyor. Said, okul çalışanlarının ve ebeveynlerin işbirliği yapması ve tüm çocukların yaşlarına uygun bir şekilde sürece dahil edilmesi gerektiğini söylüyor.
Educating the child with food allergy, educating their peers on how to look out for them.
Gıda alerjisi olan bir çocuğu, gıda alerjisi olan çocuğun sınıf arkadaşlarını alerjiler, gıda alerjisi ve anafilaksi riski konularında eğitmek ve ortamda etkili stratejileri uygulamak çok önemli. Ayrıca alerjik reaksiyon belirtilerini ve olduğu durumlarda da ne yapılacağını bilmenin önemine dikkat çekiyor. Çocuğunuz okula veya kreşe kaydolduktan sonra eylem planında belirtilen tüm ilaçları sunmak zorundasınız. Okullar her öğrenci için eylem planı ve ilaçları olan bir acil durum kiti hazır tutar. Okul dışı aktiviteler için öğretmenler bu kitleri yanında taşır. İlaçların günü geçtiyse öğrenciler okul dışı aktivitelere katılamaz. Bu yüzden de verdiğiniz ilaçların son kullanma tarihini not edip günü geçtikçe yenilemek en iyisi. Avustralya'da EpiPen veya AnaPen gibi adrenalin enjektörlerini almak için reçete gerekmiyor. Ancak reçetesiz bir şekilde 75 ila 100 dolar arasında fiyatı var.
Most efficient way to get adrenaline injectors is to have a PBS authority prescription.
Allergist Kitty Frith en ucuz yöntemin Pharmaceutical Benefits Scheme PBS reçetesiyle satın almak olduğunu söylüyor. Bu şekilde iki adrenalin enjektörünü yaklaşık 40 dolara alabilirsiniz. Dr. Frith, ilk PBS reçetesini uzman doktorunuzdan alabildiğinizi ancak sonrasında aile doktorunuzun size bu reçeteyi yazabildiğini söylüyor. Dr. Frith, hastaların günü geçmiş adrenalin enjektörlerini atmamasını ve yedek olarak kenarda tutmasını tavsiye ediyor. Pandemi döneminde geçen yıl bir ara enjektör bulunamaz olmuştu.
It's important that you've always got access to an in-date adrenaline injector, but I think adrenaline doesn't lose its potency completely, so it's often good to have.
Günü geçmemiş bir enjektöre sahip olmanız önemli, ancak adrenalin günü geçince etkisini tümüyle kaybetmiyor. Bu yüzden de yedek tutmak önemli. Ayrıca plastik bir şişe üzerine pratik yapmak için de günü geçmiş enjektörler iyi olabilir diye konuşuyor.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Pandemi sırasında ve sonrasında ofis özel hayat dengesi biraz dengesini şaşırdı. Bu bölümü yayın arkadaşımız Mert Balkanlı hazırladı.
Pandemi sürecinde birçok iş yerinin hibrit çalışma modelini benimsediği göründü. İş-yaşam dengesi, uzun yolculuklar ve COVID-19 veya grip kapma korkusu birçok Avustralyalı çalışanı evden rahatça çalışmaya teşvik ediyor. Ancak işletme sahipleri pandemi sonrası iyileşmelerine yardımcı olmak için müşterileri şehre dönmeye çağırırken herkes bu lüksü karşılayamıyor. Evden çalışmak mı, çalışmamak mı? Ülke çapındaki merkezi iş bölgeleri yavaş yavaş hayata döndüğü için birçok Avustralyalı bu soruya cevap arıyor. Birden fazla kapanma sonunda ayakta kalabilen Melbourne'lü kafe, Black Wallet Cafe'nin sahibi Darren Silverman işlerinin düzelmeye başladığını söylüyor.
Look, if we can survive that, I reckon we can survive just about anything. We're really thankful that we're still here. There's a lot of people that didn't make it, a lot of places that didn't make it.
Bakın, bundan kurtulabilirsek sanırım hemen hemen her şeyde hayatta kalabiliriz diyen Darren Silverman, hala hayatta olduğumuz için gerçekten müteşekkiriz. Bunu başaramayan birçok yer var. Zor olacak ama açığız, buradayız ve ticaret yapıyoruz ve her şey yolunda, sözlerini sarf ediyor. Ancak özellikle pazartesi ve cuma günleri şehrin hala fark edilir derecede sessiz olduğunu söylüyor.
There's still a pushback from certain industries in terms of workers in the city. A lot don't want to come back in. A lot have got reasons why they don't want to come back in.
Silverman, şehirdeki işçiler açısından belirli endüstrilerde hala bir gerileme var. Birçoğu geri gelmek istemiyor. Birçoğunun geri gelmek istememek için nedenleri de var. Gördüğümüz şey, işe gelenler ya da ofise geri dönenler gerçekten çok keyif alıyorlar. Gelenler haftada 1-2 gün şehirde kalma niyetiyle geliyor. Bir kısmı da 3-4 veya 5 gün. Tekrardan insanlarla birlikte olmayı seviyorlar. Ama her zaman bazılarında bir tepki olacak ve bence bunu görüyoruz diyor. Sürekli değişen bir dünyada hibrit çalışma cazip bir konsept olabilir. Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nden yönetim doçenti John Hopkins, ofise dönmeyen insanların bir kısmının yeni model biçimini benimsediğini söylüyor.
Hybrid work is the ability to have some level of flexibility over where you work, so the location you work.
John Hopkins, hibrit çalışma çalıştığımız yer konusunda bir miktar esnekliğe sahip olma yeteneğidir. Ayrıca ne zaman çalıştıkları konusundaki esnekliğin üretkenlikteki artışlarla güçlü bir korelasyona sahip olduğu görünüyor diyor. Ancak herkes için değil. Victoria Ticaret ve Sanayi Odası 88 CBD işletmesini araştırdı. Sonuçlar, ofis çalışanlarının hala haftanın bir kısmını evden çalışarak geçirmeyi tercih ettiğini gösterdi. Anket, çalışanların %42'sinin haftada bir veya iki gün ofiste çalıştığını buldu. %25 ise 3 veya 4 gün. Sadece %19'u haftada 5 gün ofisteyken %14'ü ofise hiç dönmedi. Ankete katılanların neredeyse %70'i çalışanların tam zamanlı olarak ofise dönmesini beklemiyordu. Victoria Ticaret ve Sanayi Odası'nın CEO'su Paul Guerra, insanların hala evden çalışmayı seçmelerinin ana nedeninin iş-yaşam dengesi olduğunu, bunu işe gidip gelme süresinin uzunluğu ve COVID-19'a yakalanma korkusu olduğunu söylüyor. Ancak bazıları için esnek çalışma göründüğü kadar ilerici olmayabilir. Daha yüksek profilli eleştirilerden biri, bazı kadınlar için bunun doğru olmadığını söyleyen eski başbakan Julia Gillard.
But I do think, given we know that domestic and caring labor is
1 Haziran'da Avustralya Ulusal Üniversitesi'ndeki Küresel Kadın Liderliği Enstitüsü tarafından düzenlenen bir panelde konuşan eski başbakan, ev içi ve bakım emeğinin adil bir şekilde dağıtılmadığını bildiğimize göre, 5 yıl içinde başka bir şey değişmezse göreceğimiz şey, kadınların orantısız bir şekilde evden çalışmak isteyecek olması diyor. Parents at Work'ün CEO'su Emma Walsh, Avustralya'nın dünyadaki en fazla yarı zamanlı iş gücünden birine sahip olduğunu ve kadınların bundan orantısız bir şekilde etkilendiğini söylüyor.
Because there's real expectation here that it largely will be women that pick up those caring responsibilities and have to really balance that with work and home life.
Walsh, çünkü burada bakım sorumluluklarını üstlenen ve bunu iş ve ev hayatıyla gerçekten dengelemek zorunda olanın büyük ölçüde kadınlar olacağına dair bir beklenti var. Öyleyse şimdi açıkça görüyoruz ki evden çalışıp ve yaşıyorlar. Sınırlar gerçekten çok bulanık görüşünü paylaşıyor. Buna iş bulaşması diyor.
And it creeps into our homes in ways that we don't always see it invading. And it's that last minute, you know,
Walsh ve her zaman istila ettiği evimize gizlice giriyor ve son dakikada şu e-maili bu gece işten çıkmadan önce yapmam gerekiyor diyorsunuz. Ve gece saat 10 olabiliyor. Çünkü teknoloji ve her zaman müsait olacağınıza dair bir beklenti var diyor. Victoria Odası'ndan Paul Guerra evden çalışmanın faydalarının sektöre özgü olduğunu söylüyor.
Yeah, we know this was one of the things that everybody was grappling with before COVID. How do we get that work-life balance right?
Bunun COVID'den önce herkesin boğuştuğu şeylerden biri olduğunu biliyoruz. Bu iş-yaşam dengesini nasıl doğru bir şekilde elde ederiz? COVID sayesinde muhtemelen istediğimizden daha fazla evdeyiz. Yani şimdi COVID'den öğrendiklerimizi hem bireylere hem de işletmeleri düşünerek birleştirmeliyiz ifadelerini kullanıyor. Darren Silverman gibi işletme sahipleri ise açık bir mesaj veriyor.
Come back to work. That's it. It's great. The city's buzzing again, which is great. But we need more people.
Silverman, işe geri dönün, bu kadar. Şehir yeniden canlı ve harika ama daha fazla insana ihtiyacımız var sözlerini sarf ediyor.
Sayın dinleyiciler, hafta sonunda Süper Lig'de bazı maç sonuçları şaşırttı. Türkiye Süper Lig'inde bu hafta geçen yılın şampiyonu Trabzon yine rakibinden 3 puan almasını bildi. Haftanın sürprizi Galatasaray'ın kendi sahasında Karadeniz ekibi Giresun'a karşı 1-0 yenilmesiydi. Maç sonuçları şöyle. Trabzon 1, Hatay 0, Kayseri 1, İstanbul 0, Adana Demirspor 3, Sivas 0. Ümraniye 0, Antalya 1, Gaziantep 1, Ankara Gücü 0, Alanya 3, Beşiktaş 3. Avustralya saatiyle yarın sabah Konya Başakşehir ve Kasımpaşa Fenerbahçe maçları oynanacak. Victoria Premier Ligi'ndeki toplum temsilcimiz Anadoluspor yani Hume City evinde Dandenong Thunder'ı 2-1 yenerek sıralamada puanını 23'e yükseltti ve ligde kalmayı neredeyse garantiledi. Sayın dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yarın salı yayınımız yok. Bir sonraki radyo programımız çarşamba günü Saat 14'te başlayacak ancak en son gelişmelere ve yarınki haber bültenimize sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.